17. ayrım, sayfa 196. Aurora iç çekti. Vivi, bütün söyleyebileceğim şu ki senin benim sahip olduğumdan farklı bir baban var. Sana göre babam hayatını kurtardığın atlardan biri gibi. O öyle biri Aurora, bizi seviyor. Seviyorsa da onunki hazin, hafif bir sevgi. Vivi ve Tanrı her birimizi onun sevgisine muhtaç olmaktan esirgesin. Bir keresinde onu ağlarken görmüştüm, dedi Vivien. Genç kadın daha önce bu hatırasını paylaşmaya cesaret edememişti. Babamı mı? Annemin salondaki hasta yatağında yattığı o son gece. Biz de yerdeki uyku tulumlarında yatıyorduk. Aurora'nın gülüşü titredi. Bizi yanında istemişti. Vivien başını salladı. Gecenin ortasında uyandım ve babamı onun yatağının başucunda otururken gördüm. Annem, bahçeme iyi bak, Henry, onları benim yerime de sev deyince babam gözlerini sildi. Bahçem, duygu dolu bir an iki kardeşi içine çekti. Yine fasulye ile tomurcuk oluverdiler. İki küçük kız anneleriyle birlikte mutfak masasına oturmuş, banyo için deniz kabuklarıyla süslü mendil kutuları hazırlıyorlardı. Ne dedin babama? Hiçbir şey, uyuyor gibi yaptım. Sonra uyandığımda annem gitmişti. Gözüne toz kaçmış da olabilir. Kaçmamıştı. Aurora arkasına yaslandı. Vivien şişkin karnına baktı. Son günlerde onu hep özlüyorum. Hatta genç kadın bir sancıyla irkildi. Şiddetli, daha soluk verirken ikincisi geldi. Bu daha da şiddetliydi. İyi misin diye sordu Aurora eğilerek. Hayır, dedi Vivien nefes nefese. Daha çok erken. Vivien asla hayatta kötü şeylerin de başına gelebileceğine inanan o insanlardan biri olamamıştı. İnsanlar, hayatta her şey olabilir dediğinde o gülümser ve şöyle düşünürdü. Evet, daha iyi şeyler olur. Aklına kötü şeylerin geldiği nadir anlarda Vivi bu düşünceleri hemen zihninden uzaklaştırıp başka şeylere odaklanırdı. Bu iyimserliğin bir tercih olduğunu erken öğrenmişti. Ona bu iyimser bakış açısını nasıl edindiği sorulduğunda Vivi kaygısız bir tavırla iyi insanların başına iyi şeyler geldiğini söyler ve buna inanırdı. Şimdi bu yanıt karşısında insanların kaşlarının niçin çatıldığını anlıyordu. Çünkü onlar Vivi'nin o zamanlar henüz öğrenmediği bir şey biliyorlardı. İyimserlik yalnızca çocuksu değildi. Çoğu zaman zalimdi de. Her şeyi doğru yaptığınız halde bile başınıza kötü şeyler gelebiliyordu. Aşık olunca evlenebilirdiniz. O aşkın yatağında çocuk yapabilirdiniz. Çocuğunuzu tehlikeye atacak her türlü kötü alışkanlıktan uzak durabilirdiniz. Ama yine de 6 hafta erken doğum yapmanız mümkündü. Başka bir şey ister misin? Vivien gözlerini açabilecek kadar doğruldu. Gözleri kapalı bir halde her şeyi başa sarıp düşünerek kaç saattir burada yattığının farkında değildi. Babam ve Vinona geldi mi? Aurora kız kardeşinin yatağının başında üzüntü içinde beklemekteydi. Son birkaç saat içerisinde buklelik kalkülleri yüzüne dümdüz inmiş, makyajı bozulmuştu. Bunlar olmadan zayıf ve bitkin görünüyordu Aurora. Daha gelmediler. Vivien elinden geldiğince gülümsedi. Bütün bu yaptıkların çok değerli Aurora. Doğum günü tacımı çalmıştın ya, seni affediyorum. Aurora Vivien'in kurumamış saç tutamlarını kardeşinin yüzünden çekti. Senin şapşal doğum günü tacını çalmam. Sen ailenin prensesisin. Keşke onu yeniden görmeme izin verseler. O kadar minik ki. O son kelime onu zayıflattı. Korku çatlağın içinden fışkırıverdi. Vivi komodine uzanıp cüzdanında yıllardır sakladığı pembe renkli şirin deniz kabuğunu eline aldı. Bu onu annesine olabildiğince yakın hissettiriyordu. Başlama şimdi, dedi Aurora. Sen artık bir annesin. Oğlun için ayakta durmalısın. Korkuyorum. Elbette korkacaksın. Ebeveyn olmak budur. Artık hep biraz korkacaksın. Bana yalan söylesen olmaz mı? Her şeyin toz pembe olacağını söylesen. Vivien yorgun argın iç geçirerek gözlerini kapattı. Bütün bu dürüstlük acı vericiydi. Gerçek zihninde gürültüyle çınlayıp duruyordu. 34 haftalık, ciğerler gelişmemiş, komplikasyonlar, 24 saati atlatıp atlatmadığını göreceğiz. Vivi kapı tokmağının çevrildiğini duyunca gözlerini açtı. Herhalde uyuyakalmıştı. Ne kadar olmuştu? Aurora'nın ya da Dallas'ın odada olup olmadığına bakındı ama gitmişlerdi. Oda boştu. Hastanede ona özel bir oda tahsis edilmişti ki Vivi sebebini bilmiyor olsaydı bunun harika olduğunu düşünebilirdi. Onu bir başka yeni anneyle aynı odaya yerleştirmemişlerdi. Çünkü oğlu hayatta kalmayı başaramayabilirdi. Bunu duymadığı halde biliyordu. Sonra Winona ve babası odaya girdiler. Vivien gözlerinin yaşla dolduğunu hissetti. Winona'ya bakınca zapt etmeye çalıştığı korkusu taşıverdi. Aralarında ne geçerse geçsin, Min hala onun ablası, bir bakıma annesi ve her zaman işleri yoluna sokan kişiydi. Vivien o ana kadar ona böylesine ihtiyaç duyduğunu fark etmemişti. Onu gördün mü Vin? Winona kafasını sallayarak yatağa yaklaştı. O çok güzel Vivi. Babasının iri, pürüzlü elleri yatağın metal demirini kavrarken parlak demirin üzerindeki eski kökleri anımsatıyordu. Yakından bakınca babasının yüzünün nasıl da çökmüş olduğunu görebiliyordu. Henry duygularını nasıl da bastırıyordu. Babasının yüzündeki bu bakış ömrü boyunca ya da en azından annesinin ölümünden beri tanık olduğu bakıştı. "Selam babacığım," dedi Vivi, sesinin titrediğini fark etti. Henry'nin yüz ifadesindeki değişiklik sıcak bir günde bir kalıp soğuk yağın kenarlarının yumuşamaya başlaması gibi güç algılanır olsa da Vivien bu ifadenin içinde görmek istediği her şeyi görebiliyordu. Bir zamanlar Vivi'yi asla hata yapmayan, o gözde kızı olarak görüp ona destek verirken de yüzünde böyle bir ifade belirirdi. Winona bu bakışlara sözlerin de eşlik etmesini bekler, Aurora ise o değişikliğin pek de farkına varmazdı ama Vivien bu ifadenin ne anlama geldiğini bilirdi. Babası onu seviyordu ve bu yeterliydi. O çok küçük, dedi Vivi ağlamaya başlayarak. Dayanamayabileceğini söylüyorlar. Ağlama, dedi Winona, ama o da ağlamaya başlamıştı. Başaracak, dedi babası bu kez kararlı bir sesle. Bu ses babaların gençliğinden kalan, annelerin vefatından beri duyulmamış ve şimdi aniden geri dönmüş olan o sesti. Bu ses Vivi'ye annesinin aralarında olduğu günlerde hepsinin ne kadar farklı olduğunu acıyla anımsattı. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? O bir Grey, öyle değil mi? Vivien gülümsedi. Bir Grey, o ismin ardında nesillerin gücü vardı. Evet, dedi Vivi usulca. İlk kez umutlandığını hissetti. Onların burada olmaları, bütün olanlara rağmen bir aile olmaları Vivien için çok önemliydi. Genç kadın bir süre konuştuktan sonra gözlerini bir anlığına kapadı. Gözlerini yeniden açtığında oda karanlıktı ve odadakiler gitmişti. Vivi yatağın kumandasına basıp oturma pozisyonuna geçti. Gölgeler odayı karartmıştı ama pencereye vuran ay ışığı demeti, rahatsız bir plastik sandalyeye yığılmış olan kocasını aydınlatıyordu. Vivi ruhani, belirsiz ışığın altında kocasının yüzünü seçmekte zorlandı. ''Ah Dallas!'' dedi Vivi. Genç adam yavaşça kalkıp ona doğru yürüdü. Adım atarken uzun saçlarını eliyle geriye attı. ''Sen bir de diğer adamın halini gör.'' Dallas karısının yatağının yanında durdu. Vivi o an gölgelerin varlığına şükretti. Hatta odanın daha da karanlık olmamasına hayıflandı. Beklendiği üzere soluk ışık ile gölgelerin tezadı, zararı öne çıkarmaktan başka bir işe yaramıyordu. Dallas'ın kemiğinin hemen üzerindeki kara, kanlı yara dışında yanakları solgun ve çöküktü. Bir gözü şişip kapanmıştı ve berbat, sararan bir renge dönüyor gibiydi. Sağ elini kaldırınca kurumuş kara kanlı kapla ezik parmak eklemleri göründü. ''Neredeydin?'' diye sordu Vivi. ''Ketin yerinde.'' ''Kavgayı kim başlattı?'' ''Ben.'' Vivi'nin kocasının gözlerine bakınca babasının ona ne kadar zarar vermiş olduğunu ve onun da baba olmaktan nasıl ürktüğünü gördü. Onda Vivi'nin anlayamadığı pek çok şey vardı. Elektrik kablolarıyla dövülmek, karanlık bir banyoya kilitlenmek ya da babasının annesini öldürdüğünü görmek bir insanı ne hale getirirdi? Ama Vivi mücadele etmek hakkında bir şeyler biliyordu ve aşkı da biliyordu genç kadın. Aurora artık hep korkacağımızı söylüyor. Anlaşılan o ki bu ebeveyn olmanın bir parçasıymış. Dallas buna hiçbir karşılık vermedi. Sanki bir şey bekliyormuş gibi yalnızca karısına bakmakla yetindi. Her korktuğunda insanlara saldıramazsın. Sanırım anlatmaya çalıştığım bu. Ya bu sorumluluğu alamazsam? Alırsın. Pek çoğu polisler, hakimler, psikiyatrlar hepsi de babam gibi olduğumu söylüyorlardı. Winona'ya sor. O sabıkamı araştırmış ve bir konuda haklı. Hoş değil. Bu Vivi'nin kocasının geçmişine dair gördüğü en net resimdi. Onu zihninde uzun süre şiddet gören ve sonra aniden dünyada bir başına kalan, büyükleri tarafından sapına kadar kötü olduğu yüzüne vurulan küçük bir çocuk olarak canlandırdı. Şiddet bir hayvanı zalimleştirebilir. İncinmiş, küçük bir çocuğa bunu söylemeye cesaret edebilmişler miydi? Vivi uzanıp kocasının yaralı yanağına şefkatle dokundu. ''Sen beni seviyorsun Dallas. Bu senin ondan ne kadar farklı olduğunun kanıtıdır.'' Dallas uzun süre sonra kafasını sallayarak karşılık verdi ve o anda bile yüzü gülmüyordu. Bu yüzden sırf korktun diye yabancılara saldırmak yok, tamam mı? Tamam. Şimdi beni oğlumuza götür, bütün gün gelmeni bekledim. Dallas, Vivi'nin tekerlekli sandalyeye oturmasına yardım etti ve sırtına bir battaniye örttü. Ardından da onu yeniden düzeltiyorum. Yeni doğan yoğun bakım ünitesine götürdü. İkisi orada nöbetçi hemşireyle konuştular ve o da kurallara rağmen bir ayrıcalık tanıyarak çifte oğullarının uyumakta olduğu küçük küvezi gösterdi. Vivian'in duyguları sel oldu. Aşk, korku, keder, umut, neşe, en çok da aşk. Genç kadın başka hiçbir şey hissedemeyecek kadar dolduğunu düşünüyordu ama sonra dönüp Dallas'a baktı. "Büyük babamın ismi Noah'tı," dedi genç adam usulca. Telaffuz ederken başını sallayarak "Noah Gray Raintree," dedi Vivi. "Böyle hissettireceğini tahmin etmemiştim," diye fısıldadı Dallas. Ona bir şey olursa genç adam sözünün sonunu getirmezken Vivi de ona yardımcı olmaya çalışmadı. Söylenecek hiçbir şey yoktu. Uzanıp kocasının elinden tutarken kendisinin eskiden hep var olduğuna inandığı türden bir umudu onunla birlikte yakalayabilmeyi ümit ediyordu. Temmuz'un 15'inde insanlar davet edilmeden Waters Edge'ye gelmeye başladılar. Herkes bir işin ucundan tutmak için çiftliğe geliyordu. 4H kolu atların bölmelerini temizledi. Future Farmers of America, tarım eğitimini destekleyen bir Amerikan gençlik teşkilatı üyeleri, Henry'nin öküzleri beslemesine yardım etti. Kadınlar binicilik talim takımı Vivian'in derslerini devraldı. Haber geçen hafta duyulmuştu. Noah sonunda eve geliyordu ve kasaba Vivian'e yardımcı olmak için birlik olmuştu. Vivi komşularının yardımlarından çok etkilenmişti ve duaları için onlara müteşekkirdi. Son 6 haftadır o ve Dallas kendilerinden birinin mutlaka hastanede kaldığından emin olarak ayrı ayrı hayatlar yaşamaktaydılar. Vivi insanlara bunun ne kadar güç olduğundan söz etmese de herkes durumdan besbelli haberdardı. "Zaman geldi," dedi Aurora kız kardeşinin yanına sokularak. Hemen arkasından yaklaşarak "Hazır mısın?" dedi Winona. Vivian ikisine de bir sımsıkı sarıldı. Hisleri yüzeye öylesine yakındı ki ağlamaya başlamaktan korkuyordu. "Bugün için herkese teşekkür edin, olur mu?" "Elbette," dedi Aurora. O anda Dallas'ın gri astarlı Ford kamyonu ahırın arkasından çıkıp parlak alanında onlara doğru yavaş yavaş yaklaştı. Bu yaşlı kamyon iyice eskimiş, yuvarlak bir modeldi ama motoru mükemmel çalışıyordu. Dallas kızların önüne gelip durdu. Vivian ablalarına tekrar teşekkür edip kamyonun ağır kapısını açtı. Kapı gıcırdayıp tangırdadı ve ardından sertçe kapandı. Yırtılmış deri koltuğun üzerinde nar bülbülü yumurtası mavisi araç koltuğu hayli abes duruyordu. "Hazır mısınız Bayan Raintree?" dedi Dallas. Yüzünde Vivi'nin bir aydan uzun süredir gördüğü ilk içten gülüş belirmişti. "Hazırım." Sonraki 2 saat kenarlarında ağaçların sıralandığı yılan kavi otoyolda karavanların ve kampçıların ardında tıngır mıngır ilerlerken günlük şeylerden, çocukların başını derde sokan yeni okul atından, klimin ağrıyan eklemlerinden, sonraki varil yarışında ödülün ne olacağından söz ettiler. Ama sonunda hastaneye vardıklarında Vivian araç koltuğuna uzandı ve kocasını elinden tutarken artık konuşacak hali kalmamıştı. "Ben de," dedi Dallas ve ikisi birlikte park alanından geçip Pierce beldesinin en büyük hastanesinin aydınlık beyaz lobisinden içeri girdiler. Geçen haftalarda bu duvarların arasında bir aile gibi olmuşlar. Pediatri bölümüne gidip gelirken durup pek çok hemşireyle, gönüllüyle ve hastane hademesiyle konuşmuşlardı. Noah orada mavi bir termal battaniyeyle kundaklanmış onları bekliyordu. Dağınık, simsiyah saçlarının tepesine çay fincanı büyüklüğünde bir başlık takılmıştı. Vivian onu kollarına aldı. "Selam küçük adam, eve gitmeye hazır mısın?" Dallas kolunu Vivian'in omzuna dolayıp onu kendine çekti. İkisi sessizce oğullarına baktılar. Sonra da onu hastaneden çıkardılar. Vivian'in oğlunu araç koltuğuna oturtması haddinden fazla zaman aldı. Hatta o kadar uzun sürdü ki sonunda Vivi kahkahayı patlattı. Dönüş yolu boyunca kendininkine hiç de benzemeyen yüksek tonlu bir sesle oğluna seslenip cıvıldadı genç kadın. Noah da üstüne başına salya akıtarak annesine karşılık verdi. "Aklında bulunsun," dedi Vivi gülerek. "Bebek bezi çantasını el altında tut." Kağıt mendil ya da araba servisi peçetelerinden bulmak niyetiyle torpido gözünü açtı. Yanında Dallas'ın sert bir sesle "Dur!" dediğini duydu Vivi fakat artık çok geçti. Torpido gözü açılınca kocasının saklamak istediği şeyi gördü. Bir silah. Vivi silaha uzanacakken "Dolu!" dedi Dallas ve genç kadının eli yanmışçasına geri çekildi. "Dolu bir silahın kamyonunda ne işi var Tanrı aşkına?" Dallas arabayı yol kenarına çekip durdu. Balfeyri henüz geçmişler, kanalın kıvrılan ucuna, çekilen suyun ardında metrelerce gri balçık bıraktığı yere gelmişlerdi. Her iki yanı susuz kalan iskeleler dışarı fırlamıştı. Tekneler yan yatmış, akıntının gelip kendilerini kaldırmasını bekliyorlardı. Senden önce nasıl bir hayat sürdüğümü bilmiyorsun. Bu sözler, farklı bir dünyadan söz eden bu basit açıklama Vivi'yi ürküttü. Her şeyi biliyordu ama kendi çocuksu dünyasında kocasını yaralı, hor görülmüş bir çocuk olarak canlandırmıştı. Kolay incinir biri olarak. Bu yeniydi. Bu sözler Vivi'ye Dallas'ın uzun zamandır bir çocuk olmadığını, onun büyüyüp kim zaman karısını da tanımakta güçlük çektiği bir adama dönüşmüş olduğunu anımsattı. Vivi kocasının Cat'in yerinde başlattığı kavgayı ve Outlaw'da bir kavga çıkmak üzereyken onun gözlerinde beliren çelik gibi bakışları istemeyerek de olsa hatırladı. Ve bir de Dallas'ın şu sözünü ettiği sabıka kaydı vardı. Araba çalmak kulağa neredeyse çok romantik, pervasızca gelmişti ama şimdi bundan pek de emin değildi. Tamam, ama artık nasıl olduğunu biliyorum ve arabanda dolu bir silah bulundurmana gerek yok. Tanrım, Dal, bu bir çocuğun eline geçebilir. Kamyon hep kilitli. Beni korkutuyorsun. Ben benim, Vivien. Hayır, dedi. O sendin. Şimdi ise farklısın. Onu yok et. Söz ver bana. Dallas soluk verdi. Vivian'ın soluğunu tutup beklemekte olduğunu fark etmişti. Genç adam koltuğun üzerine eğilip uzanarak torpido gözünü kapattı. O silahı bir daha görmeyeceksin. 13. bölüm. Noah'ın doğumundan sonraki 2 yılda Vivian ile Dallas hakkındaki dedikodular sona erdi. Hemen bitmedi elbette. Hepsinden birden vazgeçmek için fazla eğlenceliydi. Ama öbür aşıkların günahları zamanla onlarınkilerin yerini aldı. Geçmiş husumetlere takılıp kalmaya kararlı 2 kişi varsa onlar da Winona ile Henry'di ve Vivian onların kaygılarını anlıyordu. Ne var ki bunların zamanla tamamen unutulacağına inanıyordu. Bu gece Vivi çürük bir eriyi andıran alacakaranlık göğünün altında çayırın çitlerinin önünde dikilmiş geleneksel Waters Edge Cadılar Bayramı Partisi'nde çocukların yağlanan domuz yavrusunu kovalayışlarını izliyordu. Parti için turuncu bir bal kabuğu kostümü giydirilen Noah da annesinin kucağındaydı. Aurora solunda, Winona da sağında duruyordu. Sırasıyla bir korsan ve bir cadı. ''Birlikte ilk kez yağlı domuz kovaladığımız günü hatırlıyor musunuz Winona?'' dedi Aurora. Öbür çocukların hepsi bir mil gerideydi. İnsanların birbirine hayranlıkla şöyle dediğinden eminim. ''Vay, şu şişman kız kesinlikle domuza yapışabilir.'' diye karşılık verdi Winona. ''Ah'' dedi Aurora. ''Biri bu gece kendine acıyor. Sıra bende sanıyordum.'' ''Sen hep sıranın kendinde olduğunu sanıyorsun zaten.'' dedi Winona birasını yudumlayarak. ''Son zamanlarda Rick ve Jenny ile vakit geçirdin mi? Children of the Corn.'' Stephen King'in bir kısa hikayesinde uyarlama bir Amerikan yapımı gerilim filmi olup, burada çocuklar Mısır çocukları denilen karakterlere benzetilmektedir. Gibiler. Ve Richard'ın saçları da öyle hızlı dökülüyor ki yemek masasının üzerine bile süpürmek zorunda kalıyorum. Seninki hiçbir şey. Bayan kasabanın en iyi avukatı. Winona dönüp baktı. Şişman, çocuksuz ve bekar olmanın daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun gerçekten? Ah yok canım. Yine çocuklarım ve kocamı tercih ederim. Şu seksi dövmeli çocukla evli değilim ya. Vivien güldü. Seksi, evet. Ve sen de şişman değilsin Vin. Kalın kemiklisin. Yalan söyle, rol yap diye homurdandı Winona. Ailemizin yeni sloganı. Vivien ablasının kisesindeki kızgınlığı işitince Winona'nın hiçbir şeye gülmediği o zor günlerinden birini geçirmekte olduğunu anladı. Öyleyse dedi Vivien, ben gidip kocamı bulacağım. Bu deniz kızı kostümü deli gibi kaşındırıyor ve küçük adamın da uyku vakti geldi. Vivi onlarla vedalaştı. Kucağında Noah'la kalabalık park alanına dalıp sağda solda dikilmiş konuşan insanların arasından zigzag çizerek ilerledi. Konuşmalar kısım kısım çalındı kulağına. Bunlar Vivi'nin bu tarz toplantılarda hep duyduğu türden şeylerdi. Yerel dedikoduların bir karışımı. Kim kiminle kırıştırıyormuş, kim ipotek senedi borcunu geciktirmiş, kimin çocuğu yoldan çıkmış. Önemli olan tek şey o ve Dallas'ın artık dedikodu listesinin en başında yer almıyor olmalarıydı. Ahıra yaklaşırken çocuklar ile köpeklerin bağırıp havlayarak karanlıkta koşuşmakta olduğunu gördü. Deniz havasının tuzlu kokusu, odun dumanı ve ızgaradaki köftelerin kokusuyla birleşip keskinleşmişti. 17. ayrım sonu, sayfa 209.